Tanrı sözünden, kutsal kitaptan, eski antlaşmadan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 8. bölümdeyiz değerli dinleyicilerimiz. Bu Amos'un gördüğü 4. görümdür ve bu kitabın 8. bölümünün tamamını kapsar. Bu görümün anlamını anlamak çok çok önemlidir. Çünkü bu daha sonra gelecek olan parçaların yorumunda bize yardımcı olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Özellikle Rabbi İsa Mesih'in söylediği şeylerden bazılarını açıklığa kavuşturacaktır. Ama 8. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Egemen Rab bana şunu gösterdi. Baktım bir sepet olgun meyve. Bir sepet yaz meyvesi hakkında söylenecek çok şey vardır. Ben meyve çok severim. Benim için bütün meyveler çok lezzetlidir. Her nerede olursam olayım, orada yetişen meyvelere bayılırım. Yaz meyveleriyle dolu bir sepetten daha çekici bir şey yoktur ve yaz meyveleriyle dolu o sepetin bir mesajı vardır. İlk olarak yaz meyveleriyle dolu bir sepet hasadı temsil eder. Bize ağacın artık meyve vermediğini söyler. Geçen yaz elma ağacımın üzerinde çok güzel elmalar vardı ama şimdi gidip ağacın üzerinde meyve olup olmadığına bakmam. Çünkü buna gerek yok. Hasat zamanı geçmiştir. Bir dahaki yıla kadar daha başka meyve vermeyecektir. Öyleyse yaz meyveleriyle dolu bir sepetin çok zevk veren ve çok lezzetli bir şey olduğu halde hasadın sonunu da bildirdiğini görüyoruz. Yaz meyveleriyle dolu bir sepet bize aynı zamanda hızla bozulmayı da bildirir. Bize çok sevdiğim bir dostum konuk gelecekti. Benim kaldığım kentin yakınında bir haftalık işi vardı ve ben de kendisine bu zaman zarfında bize gelirsin ve bizde kalırsın dedim. Misafir odasını hazırladık ve odaya da bir sepet dolu çeşitli meyve koyduk. Geleceği gün bir aksilik olmuş, bir hafta geç geleceğini belirtti. Biz de misafir odasını kapattık ama oraya koyduğumuz meyveleri unuttuk. Geleceği gün odasının kapısını açtık ve içerideki kokunun hiç de iyi olmadığını söylemek istiyorum. Hatta o odanın kokusunu gidermek haftalar aldı. Bir sepet yaz meyvesi bir mesaj taşımaktadır. Tanrı bize dramatik ve mecazi bir örnek vermektedir. Bana ne görüyorsun Amos diye sordu. Bir sepet olgun meyve diye yanıtladım. Bunun üzerine Rab, halkım İsrail'in sonu geldi dedi. Bir daha onları esirgemeyeceğim. Amos 8 ayet 2. 7. bölümde Tanrı'nın daha önceki yargılarında Amos, İsrail'in kurtulması için dua etmiş ve bu Tanrı'nın fikrini değiştirmiş ve elini tutmuştu. Ama şimdi yaz meyveleri dolu sepet hasadın geçtiğini bildiriyor. Zaman dolmuştur. Onlara verilen fırsatı kaçırdılar. Kuzeydeki İsrail krallığı yolun sonuna gelmiştir. Yargı gelecektir ve hasat da bunu simgelemektedir. Hasat bir yargı zamanından söz ettiği ve bir çağın sonuna geldiği için eğer kişi hasat dendiğinde ne demek istendiğini anlamıyorsa Rabbimizin söylediği şeylerden bazıları yanlış anlaşılmaktadır. İsa öğrencilerine ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin demişti. Rabbimiz yasa çağının son bulmakta olduğu bir çağın sonunda konuşmaktaydı. Mesih çarmıha gidecekti. İsrail'e gidecek hasatçılara ihtiyacı olduğunu söylemişti. Çarmıhtaki ölümünden sonra durum değişmişti. Bu lütuf çağı için ekinci benzetmesini vermişti. Ekinci tohum ekmeye gitti. Çağımızın mesajı bu. Dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurundur. Dünyaya gidin ve tohumu ekin. Bu Tanrı sözünü ekme zamanıdır. Sizin ve benim değerli dostum işimiz sadece tohum ekmektir. İnsanları değiştirmek Rabbin işidir. Bizler Tanrı'nın ruhunun Tanrı sözünü alıp bir Tanrı çocuğu yaratacağına inanıyoruz. Bizler sadece tohum ekicileriz. Bizler hasat toplayıcılar değiliz. Hasat yargıyla ilgilidir ve bir çağın sonuyla ilgilidir. Günümüzde bizim işimiz dışarı çıkıp tohum ekmektir. Bu mesajı insanlara aktarabilmeyi çok istiyorum. Bütün inanlıları Tanrı'nın bizi yapmamız için çağırmış olduğu şeyi yapmaya motive edebilmeyi çok istiyorum. Bizim işimiz değerli dinleyicilerimiz Tanrı sözünün tohumunu ekmektir. O gün saraydaki türküler yaz çığlıklarına dönecek. Egemen Rab her yer atılmış cesetlerle dolacak. Sessizlik hüküm sürecek diyor Amos 8 ayet 3'te. Tanrı'yı övülmek için kullanılan yer yaz çığlıklarının atıldığı bir yere dönüşecek. Sevinme yeri bir ağlayış yerine dönüşecek. Öldürülen bedenler her tarafa atılmış olacak. Bu korkunç bir peygamberliktir. 4. ayet. Dinleyin bunu. Ey yoksulu çiğneyenler, ülkedeki mazlumları yok edenler. Tanrı yine fakirlerin sömürülmesinden söz etmektedir. Daha önce bu konuda konuştuğum halde Tanrı'nın bu dünyadaki fakirler hakkında neler hissettiğini anlamanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Doktor Vernon McGee kendi yaşamına ilişkin şöyle anlatıyor. Ben fakirliğin ne demek olduğunu biliyorum diyor. Babam işçiydi. İşçi tulumunu giyip cumartesi günleri haftalığını almaya gittiğini hatırlıyorum. Bakkalın borcunu, doktorun borcunu ve kirayı verdikten sonra her zaman kız kardeşimle bana 5 dolar verirdi. Hiç unutmam, bir cumartesi gecesi sadece 5 doları kalmıştı. Bana dükkana gidip bir torba şeker almamı söyledi. En ucuzundan seçtim ve torba doldu. Eve dönünce babam şekerleri kız kardeşimle aramda bölüştürdü. Ben 14 yaşındayken babam öldü. Annemle kız kardeşime bakmak bana düştü. 14 yaşındayken çalışabilmek için özel bir izin çıkartmam gerekiyordu. Rab'be iman ettikten ve hizmete çağrıldığımı hissettikten sonra bazı insanlar benimle ilgilenmeye başladılar ve okulu bitirmeme yardım ettiler. Fakirlere yardım programını desteklediğime emin olabilirsiniz ama ceplerinde para olanların ceplerini parayla dolduran türdeki sosyal yardımdan söz etmiyorum. Fakirlerin gerçekten iki ayakları üzerinde durmasına yardım edecek ve çalışabilmelerini sağlayacak bir program görmek istiyorum. Amos'un zamanında Tanrı onları ülkedeki fakirleri yiyip bitirmekle suçlamıştı. Yani fakirler öylesine fakirleştirilmişlerdi ki o durumdan kurtulmalarının hiçbir yolu kalmamıştı. Tanrı'dan uzakta bir ulusta en büyük sıkıntıyı her zaman fakirler çıkar. Bunu başarılı bir şekilde yalanlayabileceğinizi sanmıyorum. Diyorsunuz ki, yeni ay töreni geçse de tahılımızı satsak, Şabat günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak, ölçeği küçültüp fiyatı yükseltsek, hileli tartı kullanıp yoksulları gümüş, mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak. O zamanlarda halkın arasında özellikle de Yeruşalim'de tapınakta olsaydınız, Rabbin neden söz ettiğini anlamayabilirdiniz. Onları Tanrı'nın belirlemiş olduğu törenleri yerine getirmekte görürdünüz. Ama Tanrı onların yüreklerinde ne olduğunu biliyordu. Yeni ay ve Şabat iş yapılmayan kutsal günlerdi. Tanrı, zenginler Tanrı'yı övmek için tapınağa gittiklerinde bile öylesine açgözlü ve hırslılar ki, ertesi günkü işleri ve müşterilerini kandırarak nasıl daha çok para kazanabileceklerini düşünüyorlar diyor. Günahlarını sadece hafta içinde yapmakla kalmamış, tapınağa bile taşımışlardı. Bu sözler o zamanki İsrail'i ve günümüzdeki çağdaş insanı anlatmaktadır. 6. ayet. Yoksulları gümüş, mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak dediniz. Buğday yerine süprüntüsünü satsak. Yoksulları gümüş karşılığında satın alsak diyorlar. Fakirler kendilerini para karşılığı köle olarak satmak zorunda kalmışlardı. Musa peygamberin sisteminde bu, o diyarda, o dönemlerde izin verilen bir uygulamaydı. İhtiyaç içerisinde olan insanları bir çift çarık karşılığı satın alırlardı. Köleler o kadar ucuzdu ve fakirlere buğdayın süprüntüsünü satarlardı. Bunun anlamı fakirlerin payına dürüst bir tüccarın attığı artıkların düştüğüydü. Ben bazı kiliselerde, Batı dünyasında yapılan fakirlere yardım etmek için eski giysiler vermenin hiçbir doğru yanı olmadığını düşünmüşümdür. Onlara hiçbir şeyin artığını vermenin doğru olmadığını söylüyorum ve buna inanıyorum. Hizmetime başlarken bir sütçü genelde bir litre sütün arttığını ve ben oradaki kilisede vaaz verdiğim için onu bana vereceğini söylemişti. Sütü kullanabilecek olduğum halde kabul etmedim. Artıklarını vererek Rabbe büyük bir hizmette bulunduğunu düşünmesinin kendisi için iyi olmadığını düşünmüştüm. Geçen yaz yaşlı biri bir kardeşe vermek için bana bir paket verdi. Bunu işte ülkemizdeki bir fakir kardeşe götür dedi. Gümrükten geçeceğim için paketin içinde ne olduğunu bilmem gerekti ve paketi açtım ve baktım ki içinde değerli dostum eski bir kazak koymuş ve bunu bir kardeşe yolluyordu. Bu paketi adama geri yolladım ve şunu dedim. Eğer bu kardeşe 20 euro vermek istersen bunu bu kardeşe götürürüm. Ama böyle eski püskü bir kazağı bu kardeşe götürüp veremem. Bunu kendime sığdıramam. Kimseye artık eski bir şey vermemek gerekir. Bu doğru değildir. Az olsun ama iyi olsun. Taze olsun, yeni olsun. Davut peygamberin ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Tanrım Rabbe karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam. Bunu 2. Samuel'de okuyoruz. Tanrım Rabbe karşılığını ödemeden yakmalık sunular ödemem. Rab İsa'nın yeryüzündeyken oturup insanların tapınakta nasıl bağış verdiklerini seyretmesi bir rastlantı değildir. Bu onun işi miydi? Evet. Ve kendisine ne kadar verdiğimiz ve kendimize ne kadar sakladığımıza ilgi duyuyordu. Amos'u anladığımı söyleyebilirsiniz. Amos'u bu kadar çok sevmemin nedeni belki de benim gibi düşündüğüdür. O da fakir bir adamdı ve benim anlayabileceğim şeyleri söylemektedir. Amos, İsrail'in bir sepet yaz meyvesi olduğunu açıklıyordu. İsrail'in iyiliği de bu kadar çabuk bozulabilen bir şeydi ve yaz meyvesi gibi bozulmuştu. Bunun bir kanıtı fakirlere davranış biçimleriydi. Yakup soyunun gurur duyduğu Rab kendi başı üstüne ant içti. Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım. Amos 8 ayet 7. Yakup soyunun üstünlüğü Rab İsa Mesih'tir. Rab gelmekte olan Mesih'in üstüne ant içmiştir. Bundan daha büyük bir ant içilemezdi. Neye ant içtiğine dikkat edin dostum. Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım. Bu kitapta daha önce görmüş olduğumuz gibi Tanrı ister imanlı olsun ister olmasın hiçbirimizin işini unutmaz. İmanlı olanlarımız bir gün bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Bunu 2. Korintoslar 5.10'da okuyoruz. Yargılanmak günahlarımızdan dolayı yargılanmak için değil. Ama Mesih'e iman etmeyenler günahları için yargılanacaklardır. Ama Mesih imanlıları bir gün bedende yaşarken iyi ve kötü yaptıklarının karşılığını almak için Mesih'in yargı kürsüsünde duracaktır. Amos'un zamanında Tanrı'nın gazap günü için günahları yığdılar ve Rab hepsini hatırladı. Amos 8 ayet 8'de diyor, bu yüzden yer sarsılmayacak mı? Üzerinde yaşayan herkes yas tutmayacak mı? Bütün yer Nil gibi yükselecek, kabarıp yine inecek Mısır'ın ırmağı gibi. Bazı yorumcular bunun bir depremden söz ettiğini düşünürler. Bu mümkündür. Bunun mümkün olmadığını söylemeyi kesinlikle istemiyorum. Ancak ben yeri titreten şeyin Tanrı'nın yargıyla üzerlerine sert bir şekilde geleceği olduğuna inanıyorum. Bugün bile Samiriye, Gilgal ve Beyt El gibi tepelik yerlere gidip de diyarın korkunç durumundan etkilenmemek mümkün değildir. Bir zamanlar bol bitki örtüsü bulunan ve bol bol ağaç yetişen çok verimli bir bölgeydi ama günümüzde toprak neredeyse çıplaktır. Bu, buraya inen yargının kanıtıdır. Tanrı diyarı sert bir şekilde yargılamıştır. Bir sonraki bölümde gelecek için olan vaadin, toprak için olan bir vaadi de içerdiğini göreceğiz. Peygamberlikleri etüt ettiğimizde Tanrı ister yargı ister bereket vaadinde bulunmuş olsun, halk kadar toprağın da işin içinde olduğunu hatırlamalıyız. Kutsal kitaptaki peygamberliklerin Yahudilerin günümüzde o diyara dönmüş olmasıyla yerine geldiği düşüncesini kabul edemememin nedenlerinden biri budur. Diyara fiziksel olarak döndükleri halde ruhsal olarak Rab'be dönmemişlerdir. Tanrı'nın bereketlerinin o diyarın üzerinde olmadığı açıktır. Durum değişmemiştir. Burada epey çalışıldığı doğrudur. Bataklık olan alanların kurtarıldığı, sulamanın birçok yerde çöle eriştiği ve orayı güller gibi açtırdığı doğrudur. Ancak buralar o küçük diyarda çok az ve çok aralıklı yerlerdir. Bu yüzden bu büyük peygamberliklerin yerine geldiği söylenemez. İsrail'in diyara son dönüşü gerçekleşmemiştir. Sadece Amerika'nın New York kentinde İsrail adlı ülkenin tamamında bulunandan daha fazla Yahudi bulunduğunu okudum. Sırf bunun bile bize birçok şey anlatıyor olması gerekir. O gün diyor egemen Rab, öğleyin güneşi batıracağım, güpegündüz yeryüzünü karartacağım. Amos 8 ayet 9. Şimdi Amos, Rabbin gününden söz eden teknik bir deyim olduğunu daha önce görmüş olduğumuz o günden söz etmektedir. Ve genelde büyük sıkıntı zamanından söz eder. Çünkü ilk önce büyük sıkıntı gelmektedir. İsrail için gün geceden başlardı. Amos, yakın gelecekle çok uzak bir geleceği birleştiren bir peygamberlikte bulunmaktadır. Rabbin günü henüz gelmemiştir. Güneş öğleyin batmamıştır ve yeryüzü de güpegündüz kararmamıştır. Amos bunu yazdığında bu hala çok uzak bir gelecekteydi. Şimdi İsrail için çok daha yakın bir geleceğe dönüyor. Amos 8 ayet 10'da şöyle diyor. Bayramlarınızı yasa, bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim. Her bele çul kuşattıracağım, her başın saçını yoldurtacağım. O gün biricik oğulun ardından tutulan yasa çevirecek, sonunu acı getireceğim. Bayramlarınızı yasa döndüreceğim. Değerli dostum, Tanrı İsrail ulusuna 7 bayram vermişti. İsrail'in erkeklerinin bu bayramların üçünde Tanrı'nın önüne çıkmaları talep edilmişti. Sevinerek gelmeliydiler. Bunlar şükran, övgü ve Tanrı'yı yüceltme zamanları olmalıydı. Şimdi Tanrı bayramları kutladıkları ama kendisini övmedikleri için bayramlarının yasa dönüştürüleceğini söylemektedir. Tanrı'nın tasarlamış olduğu şeyin tam tersi haline geleceklerdir. Bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim. Tanrı'nın yargısı üzerlerine geldiğinde artık ezgiler ve sevinç değil, sadece ağıtlar olacaktır. Ben kesinlikle bir müzik eleştirmeni olmadığım halde çağdaş müzikteki akımları izlemekteyim. Özellikle batıdan kaynaklanan birçok müzik çeşitlerinde, örneğin hard rock müziğinde hiçbir sevinç izi bulabiliyor musunuz? Şarkılarda sizi bir yo-yo gibi aşağıya yukarıya sıçratan bir ritim bulunduğu kesindir ama bu hiçbir düşünce gerektirmeyen, neredeyse akılsızca bir harekettir. Bu tür bir müzik bedeni uyarır ama gerçek bir sevinç vermediği kesindir. Bu, dünyanın ürettiği türde bir müziktir. Ağıtsal ve trajiktir. Bir keresinde Viyana'ya gittim ve orada bir operaya gittim. Bu hayatımda duyduğum ilk operaydı. Ve hoşuma gittiğini itiraf etmeliyim. Ancak konu bir trajediydi. Oğlan kıza kavuşamıyordu. Trajik bir öyküydü ve şarkılar ağıt ve ağlayışlarla doluydu. Dünyanın ürettiği müzik bu türdedir. Aklıma Tanrı'nın bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim deyişini getiriyor. Daha önce de belirttiğim gibi bir müziğin içeriği, yapısı ve kuruluşu anlamlı ve kaliteli olmalıdır. O gün biricik oğlun ardından tutulan yasa çevirecek, sonunu acı getireceğim. Her belde çul olması ve her başın kel olması en derin yası belirten işaretlerdi. Bu hemen sonra başlarına gelen yargıda harfiyen gerçekleşen bir durumdu. İşte günler geliyor. Ülkeye kıtlık göndereceğim diyor egemen Rab. Ekmek ya da su kıtlığı değil, Rabbin sözlerine susamışlık göndereceğim. 11. ayet. Bu çok sıra dışı bir kıtlıktır. Tanrı onlara kendi sözünü vermiş ve onlar da onu reddetmişlerdi. Onu küçümsemiş ve ona sırtlarını çevirmişlerdi. Tanrı şimdi onlara kendi sözünü duyma ayrıcalığına artık sahip olmayacakları bir günün gelmekte olduğunu söylemektedir. Tanrı her kilise ya da ulusa kendilerine sözünü verdikten sonra onlar onu dinlemezlerse sözünü onlardan alacağını söylüyor. Sanıyorum bunun özellikle de Batı dünyasında ve Amerika'da gerçekleştiğini görebiliyoruz. Tanrı sözü reddedilmiştir. Genelde reddedilmiştir. Bazı kiliseler liberalizme yani Tanrı sözüne uymayan öğretilere dönmüşlerdir. Ve Tanrı sözü artık bildirilmemektedir. Genel olarak söylemiyorum ama çoğunlukta. Tanrı sözü için bir kıtlık gelmiştir. Eskiden çok iyi olan birçok topluluk Tanrı sözüne sırtlarını çevirmiştir. Bunun sonucu olarak birçok topluluk dağılmak ya da kapanmak zorunda kalmıştır. Diğerleri zar zor ayakta durabilmektedirler. Ayakta kalabilenler bile etkilerini ve insanları çekme güçlerini kaybetmişlerdir. Aslında günümüzde çok az Tanrı sözü bildirilmektedir. Özellikle Batı dünyasının birçok otel ve motel odasında bir kutsal kitap bulunduğu doğrudur. Hemen hemen herkesin bir kutsal kitabı vardır. Ama onu etüt eden kimdir? Yani onu derinlemesine çalışan kimdir? Onu okuyan kimdir? Ona inanan kimdir? Ben Tanrı sözü için kıtlığı görmeye başlayan bazı insanları gördüğüme seviniyorum. 12. ayette şöyle diyor. Rabbin sözünü bulmak için insanlar denizden denize, kuzeyden doğuya dek dolaşacak, oraya buraya koşacak ama bulamayacaklar. İnsanlar üzgünlükten çıldırmış bir şekilde denizden denize Tanrı sözünü bulmak için dolaşacak ama bulamayacaklar. Tanrı seçtiği halkına olan büyük sevgisinden ötürü sözünü peygamber üstüne peygamberle bildirmiştir ama onlar Tanrı sözünü reddetmiş, peygamberlere zulüm yapmış, hatta onları öldürmüşlerdir. Şimdi Tanrı'nın yargılarından biri sessizliği olacaktır. Aynı durumu dünyanın her yerinde görmek mümkündür. Kasabalarında ya da oturdukları yerde kutsal kitabın öğretilmediğini ve yıllardır da öğretilmemiş olduğunu söyleyen insanlardan sık sık mektuplar almaktayım. Kıtlık birçok ülkeye zaten yerleşmiş durumdadır dostlarım. Dünyada yapabileceğimiz en önemli şey Tanrı sözünü hem yaşamalıyız, onu hayatımızda, davranışlarımızda, tutumlarımızda, düşüncelerimizde göstermeli yaşamalıyız, hem de bunu başkalarına bildirmeliyiz. O gün güzel kızlar, yiğitler susuzluktan bayılacak diyor Amos 8 ayet 13'te. Gençler bile, toplumun en umut dolu ve canlı üyeleri bile Tanrı sözüne susuzluktan bayılacaklar. 14. ayet. Samiria tanrıçası aşıma üzerine ant içenler, ey Dan senin ilahının başı üzerine ve Berşeva ilahının başı üzerine diyenler düşecek ve bir daha kalkmayacak. Amos 8 ayet 14. Tanrılarının adıyla yemin etmek adetti. 14. ayetteki sözcük Samiria tanrıçası aşıma ya da Samiria rezaleti Bet elde bulunan altından buzağdan söz etmektedir. Yani bu puttan. İkinci altın buzağı Dan'daydı ve görmüş olduğumuz gibi Berşeva'da putperest bir tapınak bulunmaktaydı. Tanrı'nın bu putperestlikten ötürü onlara getireceği yargı bu bölümün son sözcüklerini oluşturmaktadır. Düşecek ve bir daha kalkmayacaklar. Bu değerli dostum kuzeydeki krallığın son buluşunun ve kesin yıkımını belirtmektedir. 10 oymak sürgüne gidecekler ve bir daha hiçbir zaman kuzeydeki İsrail krallığı olarak dönmeyeceklerdir. Diyarlarına geri döndüklerinde 12 oymağın birer parçası olarak döneceklerdir.